Ayrım 32.
Tureba, sen hayatı hep kaybedenlerdensin oğul diye içini çekiyordu. Gerçekten her şeyi bilmiyorsun. Dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğunu hiçbir zaman kavrayamadın. Var bile olmayan ütopik değerlere inanıyorsun. İnsan komşusuna yardım eli uzatması bal gibi var olan bir değerdir. Hayır, sosyalizm gibi hayırseverlik de zayıfların güçlüleri sömürmek, dize getirmek için icat ettikleri bir kavramdır. Jamie, ben senin zayıflarla güçlüler kuramına inanmıyorum diye karşılık veriyordu. Doğanın düzeni bu. Bir jungle'da yaşıyoruz. Evet, çünkü kuralları yapanlar senin gibi düşünüyorlar. Ama hep böyle gitmeyecek elbet. Öyle bir gidecek ki, çünkü bizler her zaman kazanıyoruz. Adımlarımızı nasıl atıp nereye gideceğimizi biliyoruz. İktidar denen şeyin nasıl kullanılacağını da. Beni dinle oğul. Aklını başına al da kendi kliniğini aç. Ben sana yardım ederim. Yalnız bu sosyalist zırvaları keseceksin. Diye Esteban Tureba gürleyip duruyor ama hiç sonuç alamıyordu. Amanda hayatından yok olduktan sonra Nicholas duygusal dengesini bulmuş gibi olmuştu. Hindistan'da görüp geçirdikleri ona ruhsal çaba ve girişimlere karşı bir sevgi ve merak aşılamıştı. İlk gençliğinde kafasını karıştırmış olan gerçek dışı tecimsel serüvenlerden ve gördüğü her kadını elde etmek arzusuna vazgeçerek tüm dikkatini Tanrı'yı da az geçilen yollardan bulmak için ömür boyu duyduğu özleme verdi. İspanyol dansı derslerini öğrenci toplamak için kullandığı cana yakınlığı ve çekiciliğiyle şimdi de sayıları gün günden artan çömezler toplamaya başladı. Bunların çoğu varlıklı, rahat hayatlarından usanmış olan gençlerdi. Dünyasal savaşımlara katılmadan var olmalarını sağlayacak bir düşün düzeni arayan, kendisi gibi gezgin ruhlar. Bu gençler Nicholas'ın uzak doğuda edinmiş olduğu mistik bilgileri öğrenmeye hazır ve istekli bir grup oluşturuyorlardı. Bir süre büyük evin terk edilmiş bölümünün arka odalarında toplandılar. Burada bağdaş kurmuş durumda meditasyon yaparlarken Alba onlara ceviz içi sunuyordu. Onların kendi arkasından böyle her fırsatta anadan doğma soyunduklarını ve göbekten soluma alıştırmaları yaptıklarını anlayınca sabrı taşan Esteban Tureba, bastonunu sallayıp polis çağırmakla gözdağı vererek hepsini evden attı. O zaman Nicholas anladı ki para olmadan gerçi öğretebilmesinin yolu yoktur. Bilgisine karşılık ufak bir ücret istemeye başladı. Böylece bir ev tutarak Çömezler Akademisi'ni buraya kurdu. Yasal baskılar ve resmi görünümlü bir isim bulmak zorunluluğu yüzünden buna hiçlikle Birleşim Enstitüsü dedi ya da HBE. Gel gör ki babasının onu rahat bırakmaya hiç niyeti yoktu. Nicholas'ın çömezleri kazınmış kafalar, ahlaka aykırı apış bezleri ve ermişlere benzer yüz ifadeleriyle gazetelerde boy göstermeye başlayarak Tureba adını herkesin gözüne gülünç düşürmeye başlamışlardı. Muhalefet HBE peygamberinin Senatör Tureba'nın oğlu olduğunu öğrenir öğrenmez haberi onu alaya almak için orantısızcasına abartı ve oğlun ruhsal aranışlarını babaya karşı politik bir silah olarak kullandı. Tureba bağrına taş basarak direniyordu. Ta ki torunu Alba'yı kafası bilardo topu gibi caz cavlak kazınmış olarak hiç durmadan kutsal om sözcüğünü yinelerken yakalayana dek. O zaman Esteban hayatının en müthiş öfke patlamalarından birini yaşadı. Yanına iki kiralık haydut alarak oğlun okulunu bastı. Adamlar içerideki üç parça eşyayı un ufak ettiler. Kimseye zarar vermeden ibadet etmekte olan çömezlere de aynı şeyi yapmak üzereydiler ki bir kez daha fazla ileri gitmiş olduğunu algılayan ihtiyar Tureba onları kırıp dökmeyi bırakarak dışarıda beklemelerini söyledi. Oğluyla yalnız kalınca sesindeki öfke titreşimini zorla bastırarak ''Bıktım usandın senin soytarılıklarından'' diye hırladı. ''Torunumun saçları büyüyene dek suratını görmek istemiyorum'' diye haykırdı ve kapıyı çarparak dışarı çıktı. Nicholas ancak ertesi gün tepki gösterdi. İlkin babasının adamlarının geride bıraktığı molozları atıp okulunu temizledi. Kendi içini bütün öfke kalıntılarından temizleyip ruhunu arındırmak için de ritmik soluklar alıyordu. Sonra kasık bezi çömezlerin ellerine din özgürlüğü ve insan haklarına saygı isteyen yaftalar verdi. Kongre kapısına yürüdüler. Burada çömezler ağaç flütler, çıngıraklar ve küçük uyduruk gonglarla öyle bir şamata kopardılar ki trafiği durdurdular. Çevresine yeterince kalabalık topladığı zaman Nicholas sırtındakileri teker teker çıkardı. Ve anadan doğma kalınca sokağın ortasına yere yatıp kollarını iki yana açarak bir istavros çizdi. Fren ve korna sesleri, çığlıklar ve ıslıklarla öyle bir kıyamet koptu ki telaş kongrenin iç salonlarına da yayıldı. Senato'da toprak sahiplerinin bitişik yollara dikenli ter çekme hakkın tartışılması ara verildi ve kongre üyeleri balkona çıkarak Senatör Treban'ın oğlunun çırılçıplak uzak doğu ilahileri söyleyişini seyretmek zevkine erdiler. Senatör Treba kongrenin o geniş merdivenlerini koşarak indi ve oğlunu gebertmek amacıyla yola doğru atıldı. Ne var ki bahçe kapısından geçemedi. Çünkü göğsünün içinde yüreğin öfkeden çatladığını hissetti ve gözlerinin önüne kırmızı bir perde inmesiyle yere yıkıldı. Nicholas'ı polis kamyonetiyle senatörü de bir kızıl at can kurtaranıyla alıp götürdüler. Treba'nın baygını 3 hafta sürdü ve onu öbür dünya yoluya yazdı. Yatağına kalkmayı başardığı zaman Esteban Nicholas yakasından tuttuğu gibi bir uçağa bindirdi ve ölünceye dek geri gelmemesini söyleyerek dışarı gönderdi. Yine de ona bir yere yerleşip uzun zaman geçmesini sağlayacak kadar para verdi. Çünkü Jamie'nin açıkladığı gibi bu Nicholas'ın yeni çılgınlıklara kalkışarak dışarıda babasının adına leke sürmesini önlemenin tek yoluydu. Bundan sonraki yıllarda Senatör Treba ailesinin yüz karısını ancak Blanca'nın arada yazıp aldığı mektuplar yoluyla izledi. Bu yoldan öğrendiğine göre Kuzey Amerika'da Nicholas kendini hiçlikle birleştirmek için bir akademi kurmuştu. Ve öyle başarı sağlamıştı ki ne balonu ne sandviçleriyle elde edemediği serveti kazanmıştı. Tanrı'nın izini sürmesiyle iş dünyasına açılan şansı onun böyle bir niyeti olmadığı halde birleşmiş ve bir süre sonra Nicholas kendi gül renkli porselen yüzme havuzunda çömezleriyle birlikte yorgunluk atacak duruma gelmişti. Aynı zamanda çevresi tarafından son derece sayılıyordu. Senatör Treba bu duyduklarının tek sözüne bile inanmıyordu doğal olarak. Senatör Treba Alba'nın kurt döktüğü falan sanılmasın diye saçlarının biraz büyümesini bekledi. Sonra onu kendi eliyle götürüp bir İngiliz kız okuluna yazdırdı. Çünkü kendi oğulları konusunda aldığı olumsuz sonuca karşın hala en iyi eğitim yönteminin bu olduğuna inanıyordu. Blanca onun kararını onayladı. Çünkü yıldız cetvelindeki uğurlu gezegenlerin bir araya gelmesinin Alba'nın hayatı ilerlemek için gerekirse diye her şeyi sağlamaya yeterli olmadığını biliyordu. Okulda Alba kaynamış sebzeyle yanık pirinç yemesini, buz kesmiş avlunun soğuğuna göğüs germesini, ilahiler okumasını ve spor alanı dışındaki bütün dünyasal kibirlerden vazgeçmesini öğrendi. İncil okumayı öğrettiler ona, tenis oynamayı, yazı makinesi kullanmayı. Yabancı bir dil konuşarak geçirdiği onca yıldan elinde kalan tek yararlı şey de bu oldu zaten. O zamana değin günah diye genç hanımlar için etiket kuralları diye bir şey duymayan, insansalla tanrısal, olasıyla olanaksız arasındaki sınırı hiç bilmeyen, dayılarından birini sofalarda anadan doğma karate yaparken öbürünü de bir kitap dağı altında görmesi yetmezmiş gibi dedesinin bastonuyla telefonları ve çiçek vazolarını tuzla buz etmesine, annesinin o maskara bavuluyla evden sıvışmasına, ninesinin üç ayaklı masayı oynatarak piyanonun kapağını açmadan Chopin çalmasına tanık olan Alba için okulun hiç değişmeyen düzeni resmen çekilmez bir şeydi. Küçük kız dersleri sıkıcı buluyordu. Ders aralarında da kimse görmesin diye avlunun en dip köşesine oturuyor, birinin çıkıp onu oyuna çağırması umuduyla içi titrerken bir yandan da kimsenin dikkatini çekmemek için dua ediyordu. Jamie dayısının tıp kitaplarından insan doğası üstüne öğrendiklerini sınıf arkadaşlarına anlatmasın, Esperanto'nun İngilizceden üstün olduğunu öğretmenlerine söylemesin diye annesi onu uyarmıştı. Bu önlemlere karşı baş öğretmen yeni öğrencinin sıra dışılığını daha ilk günden ayrımsamakta güçlük çekmedi. Küçük kızı birkaç hafta inceledi. Sonra gözlemi kesinleşince Blanca Treba'yı ofisine çağırdı. Ve elinden geldiğince nezaketle çocuğun İngiliz eğitim düzenine uygun olmadığını anlatarak İspanyol rahibelerin işlettiği bir okula yazdırılmasını salık verdi. Belki onlar Alba'nın çılgın düş gücüne gem vurarak hal ve tavrını düzeltebilirlerdi. Ne var ki Senatör Treba'nın Miss St. John'lardan akıl öğrenme hiç niyeti yoktu. Torununun bedeli ne olursa olsun İngilizce öğrenmesini istiyordu. İngilizcenin İspanyolcadan üstün olduğuna inanmıştı. Ona göre İspanyolca ikinci sınıf bir dildi. Ev hayatı, büyü, ev sun işleri, dul dizgin ihtiraslar ve yararsız girişimler için uygun olabilirdi. Ama Alba'nın parlamasını istediği fen ve teknoloji dünyası için tamamen yetersizdi. Esteban Trueba yeni fikir akımlarıyla sarsıla sarsıla en sonunda bütün kadınların hepten budala olmadığını kabul etmişti. Varlıklı bir koca ağlayacak kadar güzel olmayan Alba'nın bir meslek sahibi olarak hayatını erkek gibi kazanabileceğini düşünüyordu. Bu konuda Blanca babasını destekliyordu. Çünkü hayata yetersiz bir eğitimle atılmanın sakıncalarını kendi yaşantısında görmüştü. Ne zaman okula gitmek istemediği için ağladığını görse kızına, "Sen de benim gibi yoksul olmanı, bir erkeğin eline bakmanı istemiyorum," diyordu. Alba'yı okuldan almadılar ve kızcağız buna tam 10 yıl katlanmak zorunda kaldı. Clara'nın ölümünden sonra akıntıya kapılmış bir gemi olan büyük evde Alba'ya göre tek dengeli ve güvenilir kişi annesiydi. Blanca, çevresindeki yıkıma ve gerilemeye karşı dişi aslanlar gibi savaşıyordu. Ama bunun umutsuz bir çaba olduğu ortadaydı. Eve bir yuva, bir ocak görünümü vermeye çalışan tek kişi oydu. Esteban Trueba gerçi hala orada oturuyordu ama arkadaşlarıyla siyasetçi dostlarını artık çağırmıyordu. Konuk odalarını kapamış, yalnızca kitaplıkla yatak odasını kullanıyordu. Evinin gereksinimlerine karşı gözü kör, kulağı sağırdı. Politika ve ticaret işleri başından aşkındı. Durmadan seyahat ediyor, yeni politika kampanyaları için para sağlıyor, toprak ve traktör alıyor, yarış atı yetiştiriyor, altın, şeker ve kağıt üstüne spekülasyonlar yaratıyordu. Evinin duvarlarının boyanmak için can attığını, eşyaların dökülmekte olduğunu, mutfağın bir domuz ahırına benzeyip çıktığını ayrımsamıyordu bile. Torununun sırtındaki eski kazaklarla kızının giydiği antikalaşmış kılıkları ve ev işiyle balçıkta mahvolmuş ellerini görmüyordu. Pintiliğinden, para gözlülüğünden değildi bu. Ailesi artık onu ilgilendirmiyordu da ondan. Arada bu kayıtsızlığını silkip atarak torununa olağanüstü, aşırı büyük bir armağan alıp getiriyor. Bu da yalnızca onun banka hesaplarının görünmez zenginliğiyle evindeki kıt kanaat düzün arasındaki çelişkiyi vurguluyordu. Şimdi hemen hemen boş duran bu loş, esintili, köşeli bucaklı evin bakımı için Esteban kızına tutarları değişen paralar veriyordu. Ama bunlar hiçbir zaman bütün giderleri karşılamaya yetmiyordu. Blanca Jamie'den hep borç alıyordu. Bütçede ne kadar kısıntı yaparsa yapsın, ayın sonunda mutlaka bir deste ödenmemiş fatura oluyordu. Bunlar zamanla öyle çok birikti ki, sonra Blanca Yahudi kuyumcuların sokağına girerek, çeyrek yüzyıl önce yine bu çarşıdan alınmış olan, annesinin yün çorap içinde ona bıraktığı mücevherlerden birini satmaya karar verdi. Evin içinde Blanca bez terlik ve önlük giydiği için ellerinde kalan birkaç hizmetçiden ayırt edilmiyordu. Sokağa çıkarken kim bilir kaç kez sinip ütülenmiş olan hep o siyah tayörüyle o beyaz ipek bluzunu giyiyordu. Dedesi dul kalıp da artık onunla pek o kadar ilgilenmez olunca Alba uzak bir takım akraba kızlarının eskilerini giymeye başladı. Bu kuzenler ondan ya daha uzun ya da daha kısa boylu olduklarından paltolar üstünde asker kaputu gibi kocaman, elbiseler düdük gibi kısacık, daracık duruyordu. Jamie onlara yardım edebilmek isterdi gerçi ama vicdanı ona elindeki fazlalık parayı ablasıyla yeğeninin lüksünü harcayacağını, yoksullara yiyecek almasının daha uygun olduğunu söylüyordu. Anneannesinin ölümünden sonra Alba kabus görmeye başladı. Bunlardan ateş basmış olarak çığlık çığlığa uyanıyordu. Bu karabasanlarda bütün ev halkının öldüğünü ve kendisinin koca evde tek başına kaldığını, sofalarda dolanan silik, yıprak ortaklardan başka can yoldaşı olmadığını görüyordu. Jamie onu Blanca'nın odasına yatırmalarını önerdi. Bu da çocuğun sinirlerini yatıştırdı. Annesinin yatak odasını paylaşmaya başlar başlamaz küçük kız uyku saatini gizli bir sabırsızlıkla iple çekmeye başladı. Örtülerin altında kıvrılıp yattığı yerden annesinin gece törenini tamamlayarak yatağa gelmesini seyrediyordu. Blanca yüzünü harem kremiyle temizlerdi. Kadınların cildinde mucizeler yarattığı söylenen gül kokulu bir yağ. Blanca şimdi arasına kendisinden başka kimsenin görmediği birkaç beyaz tel serpiştirilmiş o uzun kesane saçlarını da yatakta 100 kere fırçalardı. Çabuk soğuk aldığı için yaz kış yatakta boş zamanlarında kendi ördüğü yün gömlek giyerdi. Yağmur yağıyorsa yoğurdu ıslak balçıktan kemiklerini işlemiş olan Jamie'nin bütün iğneleriyle Nicholas'ın için akupunkturuna iyiletemediği kutup soğuğunu gidermek için eni eldiven giyerdi. Alba onun o masum sade geceliği hafifçe dalgalanarak odanın içinde gidip gelmesini seyrederdi. saçları topuzdan kurtulmuş temiz giysileriyle harem kreminin hafif kokusuyla sarılı, bir yandan da bölük pörçük bir monolog sürdürerek sebze fiyatlarından yakınır, çeşitli ağrı sızılarının zikrini yapar, evi kendi başına çevirmeye çalışmanın yorgunluğunu ve Pedro Tercero Garcia üstüne kurduğu şiirsel düşlemleri dile getirirdi. Pedro Tercero'yu hep gün batımının bulutları arasında, Tre Maria'nın altın renkli buğday tarlalarında görür gibi oluyordu. Bu gece töreni bittiğinde Blanca yatağa girip ışığı söndürürdü. Elini uzatıp kızın elini tutarak ona büyük dayısı Marcos'un sihirli sandıkların içindeki büyülü kitaplardan öyküler anlatmaya başlardı. Belli zayıf olduğundan Blanca bunları bambaşka öykülere dönüştürürdü. İşte bu yoldan Alba, 100 yıl uyuyan prensi, tek başına ejderhalarla boğuşan genç kızları, ormanda kaybolan ve küçük bir kız tarafından yok yere karnı deşilen kurdu öğrendi. Bu acayip öyküleri yeniden dinlemek istediğinde Blanca yineleyemezdi. Çünkü unutmuş olurdu. Bu da Alba'yı öyküleri bir yere yazmaya yöneltti. Küçük kız kendince önemli olan şeyleri de defterine kaydetmeye başladı. Tıpkı anneannesi Clara'nın eskiden yaptığı gibi. Mozole üstündeki çalışmalar Clara'nın ölümünden az sonra başladı. Ama yapının bitmesi hemen hemen 2 yıl sürdü. Çünkü ben yeni pahalı ayrıntılar ekleyip duruyordum. Yaldızlı gotik harflerle yazılmış mezar taşları, güneş içeriye girebilsin diye ufak bir cam kubbe, içerlik bahçede kullanılmak üzere Roma çeşmelerinden aktardığım hünerli bir yöntem. İçerlik bahçeye diktiğim, iki kız kardeşin en gözde çiçekleri olan güllerle kamelyalar bu yöntem sayesinde sonsuza dek sulanacaktı. Heykeller de bir başka sorundu. Birçok çizimleri geri çevirdim. Çünkü benim istediğim bir çift bön suratlı melek değil, Rosa ile Clara'nın aslına uygun portreleriydi. Yüzleriyle, elleriyle, gerçek biçimleriyle. Sonunda bir Uruguaylı heykeltıraş benim kafamdan geçirdiğini gerçekleştirdi. Ve heykeller tam benim istediğim gibi oldu. Proje tamamlanınca karşıma beklenmedik bir engel çıktı. Rosa'yı yeni kabire taşıyamıyordum. Çünkü Delvaux'lar buna karşı çıkıyorlardı. Onların aklını yatırmaya çalıştım. Düşünebildiğim her türlü nedencinin yanı sıra armağanlar ve baskı kullandım. Politik gücümden bile yararlanmaya çalıştım ama boşuna. Kayınbiraderlerim Nuh diyor peygamber demiyorlardı. Nivea'nın başı konusunu işitmiş ve bunu yıllardır bodrumda sakladığım için bana kızmış olsalar gerekti. Onların bu inadına karşı ben de Jamie'yi çağırdım ve hazırlanıp benimle mezarlığa gelmesini, Rosa'nın arşını çalacağımızı söyledim. Oğlum şaşırmadı. Vermezlerse biz de onu zorla alırız, dedim. Bu gibi işlerde adet olduğu üzere geceliğin gidip bekçiye rüşvet yedirdik. Tıpkı yıllar önce oradaki ilk gecesine Rosa ile birlikte olmak istediğim zaman yaptığım gibi. Elimizde aletlerimizle iki yanı servili yoldan yürüdük. Delvaux'ların aile kabrini bulduk. Ve bu hazin mezar açma işine giriştik. Rosa'nın sonsuz uykusunun başına nöbet tutan ağır taşı dikkatle kaldırdık. O beyaz tabutu hücresinden çektik. Tabut umduğumuzdan çok daha ağırdı. Bekçiden yardım istemek zorunda kaldık. O daracık, loş yerde aletlerimizle birbirimizin ayağına dolaşarak çalışmak rahat değildi. Tere batmıştık. Jamie bir cep termosuyla brandy getirmeyi akıl etmişti. Yürek bulmak için ikimiz de birer yudum içtik. Kör inançlarla ilişkimiz olmamakla birlikte haçlar, kubbeler, mezar taşlarıyla dolu olan o ölüler kenti bizi tedirgin etmişti. Soluğumu alabilmek için kabrin basamağına oturdum ve bir tabutu çekmekle kalp atışım temposu bozulduğuna göre bende artık pek gençlik kalmamış olduğunu anladım. Gözlerimi kapayarak Rosa'yı düşündüm. O kusursuz yüzü, o süt gibi teni, deniz perisi saçları, fırtınalar koparan o bal renkli gözleri, ellerinde tuttuğu sedef tespih, başındaki çiçekli gelin tacı. Elimin arasından kayıp giden, sonra ben geleyim diye onu asıl yerine götüreyim diye burada yıllardır beni beklemekte olan o güzel bakireyi gözümde canlandırarak göğüs geçirdim. Hadi açalım oğul, Rosa'yı görmek istiyorum, dedim Jamie'ye. Jamie beni caydırmaya kalkışmadı. Çünkü kesin karar verdiğim zaman sesimde beliren tınıyı tanımıştı. Feneri iyice eğdik. Jamie yılların etkisiyle kararmış olan bronz vidaları söktü. Kurşun gibi ağır olan kapağı kaldırdık. Ve karpit lambasının ışığında güzeller güzeli Rosa'yı gördüm. Portakal çiçeğinin tacı, yeşil saçları ve dingin güzelliğiyle tıpkı yıllar önce baba evindeki yemek masasının üstünde duran beyaz tabutun içine gördüğüm gibi. Gözlerimi alamayarak bakıyordum. Yılların ona ilişmemiş olduğunu görünce hiç şaşırmamıştım. Çünkü Rosa tıpkı rüyalarımda gördüğüm gibiydi. Öne eğildim ve yüzünü koruyan camın üstünden ölümsüz sevgilimin dudaklarına bir öpücük kondurdum. İşte tam o dakikada servilerin arasına esip gelen bir rüzgar o ana kadar sımsıkı kapalı duran tabutun bir çatlığına içeri sızdı. Ve göz açıp kapayana dek o el değmemiş gelin bir buğu gibi dağılıp giderek incecik, kurşuni bir toza dönüştü. Dudaklarımda hala öpüşümün serinliğiyle başımı kaldırıp gözlerimi açtığımda güzeller güzeli Rosa'nın yerinde yerler esiyordu. Tabutun içine göz devleri boşalmış bir kuru kafa, elmacık kemiklerine yapışıp kalmış birkaç mermer renkli et sıyrıntısı ve bir iki tutam küflü saç vardı. Jamie ile bekçi tabutun kapağını çarçabuk kapayıp Rosa'yı bir el arabasına koydular ve yavru ağzı renkli mozolede Clara'nın yanında hazırlanmış olan yerine götürdüler. Ben servilerin arasındaki bir mezan üzerine oturarak başımı aya kaldırdım. Ferula doğru söylemiş diye düşünüyordum. Yapayalnız kalmıştım ve ruhum da gövden de buruşup büzüşüyordu. Yapabileceğim tek bir şey kalmıştı. O da köpekler gibi yatıp ölmekti. Senatör Treba iktidar yarışında her gün mesafe alan siyasal düşmanlarını püskürtmek için savaşını veriyordu. Muhafazakar Parti'nin öbür liderleri şişmanlayıp yaşlanır ve kılı kırka yaran tartışmalarla vakit öldürürken o kendini çalışıp okumaya veriyor, sonu gelmez bir kişisel kampanya yürüterek ülkenin bir ucundan öbürüne geziler yapıyor, yaşını da kemiklerinin gizli feryadında bilmezlikten geliyordu. Her parlamento seçiminde yeniden senatör seçiliyordu. Oysa ne kudret, ne servet, ne de saygınlık onun ilgisini çekiyordu. Tek tutkusu halk arasında yavaş yavaş yayılmaya başlayan Marksist kanser dediği şeyi tepelemekti. Hangi taşı kaldırsan altından bir komünist çıkıyor, diyordu her zaman. Ona kimse inanmıyordu, komünistler bile. Onun öfke krizleriyle, modası geçmiş bastonuyla, savurduğu kıyamet kehanetleriyle alay ediyor ve o yaz kılıyla kargalara benzediğini söylüyorlardı. Treba bir takım istatistikleri ve geçen seçim sonuçlarını sayıp döktüğü zaman kendi partisinden olanlar bile ihtiyar bir adamın bunak safsataları niyetine dinliyorlardı. O, oy sandıklarının oy sayımından önce ele geçiremediğimiz gün işimiz bitik demektir, diyordu. Öbür partililer, komünistler daha dünyanın hiçbir yerinde oy çoğunluğunu kazanamadı diye karşılık veriyorlardı. En azından bir ihtilal gerek, böyle şeyler de bizim memlekette olmaz. Treba, olmaz olmaz diye köpürüyordu. Fıtık olma bir adam, biz böyle bir şeyin olmasına izin vermeyiz diye partiler onu avutuyorlardı. Latin Amerika'da Marksizmin zerre şansı yoktur. Bilmiyor musun hayatın büyülü yönüne olanak tanımaz Marksizm. Allahsız pratik işlevsel bir doktrindir. Burada tutunmasına olanak yoktur. Her baktığı yerde vatan haini gören Albay Hurtado bile komünistleri tehlike saymıyordu. Komünist Partisi'nin sayısal önemi olmayan ve Moskova'nın talimatlarını daha yüce amaçla yaraşır bir inanmışlıkla izleyen dört kıçkırık serseriden ibaret olduğunu Treba'ya birkaç kez anlatmıştı.